7. Ayrım Ölüm Gemisi Traven Sayfa 74 Ne aradıklarını söyleseler yardım ederim. Kurtulurlar yorulmaktan ama yapacak işleri kalmaz o zaman. Aradıkları çok önemli, çok değerli bir şey olmalıydı. Bir altın madeni ya da elmas tarlaları planı mı? Çünkü komutan plan demişti, açığa vurmuştu. Komutan gene Teğmen'e döndü. Anlayamıyorum dedi. Dış kapıdaki nöbetçilere görünmeden nasıl girebilmiş içeri? Yol tena oluyor o saatte. Emir vermiştiniz. O sırada karşıda talimdeydik. Onun için yalnız iç kapıya çift nöbetçi bırakmıştım. İsterseniz bundan böyle daha az eratla talime çıkar. Geri kalan erlerin hepsini nöbete dizerim. Daha sıkı olur nöbet. Levhaları görüp buraya yaklaşmanın olmazlığını düşünmüş, o yolda rapor vermiştik biliyorsunuz. Şimdi değiştirirse gülerler bize. Bunları konuşmanın zamanı mı şimdi? Hem de benim önümde. Ulan ben de hep unutuyorum be. Nasıl olsa kurşuna dizecekler. Çekinecek değiller ya benden. Nereden geliyordunuz? Limoj'dan. Hangi sınırdan girdiniz? Strasbourg'dan. Olamaz, orası sınır değil ki. Canım hani şu Amerikan ordusunun olduğu yer. Ha, Mosel topraklarını diyorsunuz. Öyleyse Saar'dan girdiniz. Evet evet Strasbourg diyeceğim ve Strasbourg dedim, özür dilerim. Fransa'da ne yaptınız? Dilendiniz mi? Hayır, çalıştım köylülerin yanında. Biraz para toplayınca bir bilet alıp bir boy gidiyordum. Sonra gene köylülerde çalışıp para biriktiriyordum. Böyle böyle geldim buraya dek. Şimdi nereye gidiyorsunuz? İspanya'ya. Ne yapacaksınız orada? Bakın Bay Komutan, neredeyse kış gelecek, yakacağım yok. İspanya'ya gidersem yakacak derdim olmaz. Kışı olmazmış oranın. Bütün gün sırt üstü güneşte yat, uzat elini portakal, mandalina ye. Üzümü de bolmuş. Hem sonra İspanyollar neden yedin diye kızmıyorlarmış. Öyle çokmuş ki bu yemişler, yaban otu filan gibi. Demek İspanya'ya geçmek istiyorsunuz. İstiyordum. Tabii artık olmayacak. Neden? Nedeni var mı? Kurşuna dizeceksiniz ya. Peki kurşuna dizmeyip Almanya'ya geri göndersek ne yaparsınız? Yapmayın derim. Niçin? Kurşuna dizin daha iyi. Gitmem Almanya'ya. İstemiyorum borç ödemek. Borç ödetmeseler bile ben kafama koymuşum bir kez. İspanya'ya gitmek istiyorum. Ya İspanya'ya giderim ya da ölürüm. İşte söyleyeceklerim bu kadar. Ne isterseniz yapın, umurumda değil. Komutan gülmeye başladı. Bizim subay da gülüyor. Komutan gülerek dostum dedi. Kurtuldunuz böyle demekle. Almanya'ya gitmek istememekle suçsuz olduğunuz anlaşıldı. Sizi serbest bırakacağım. Ne dersiniz Teğmen? Komutanımın bu görüşüne ben de katılır. En doğru yolun bu olduğunu sanırım. Şimdi hemen nöbetçilerle birlikte İspanya sınırına götürüleceksiniz. Tabii bir daha buralarda görüneyim demeyin. O zaman dinlemem, dizdiririm kurşun, anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Pekala, haydi öyleyse marş marş. Gidemedim hemen. Sıkıntılı bir halim vardı anladı. Ne var dedi. Teğmen'e bir şey sorabilir miyim komutanım? Yalnız komutan değil, zavallı Teğmen de sapsarı kesildi. Teğmen'e öyle bir bakışla baktı ki komutan sanki onu askeri mahkemede görüyormuş gibiydi. Teğmen'le aramda bir anlaşma filan var sandı. Peki sorun bakalım, merak ediyorum bu sorunuzu. Teğmen'im özür dilerim, ben daha kahvaltı etmedim de hani şey... İkisi birden koyverdiler makaraları. Öyle gülüyorlar ki şaşırdım. Komutan katılırcasına gülerken Teğmen'e, herif gerçekten de şüpheli değil. Hale bak dostum, haklı nerede diye bağırdı. Ben de dün bu kuşkudan kurtulmuştum komutanım, aç olup olmadığını sorduğum zaman. Hala gülüyordu, bana döndü. Olur olur, istediğiniz bu olsun dedi. Teğmen'im dedim, bu artık bana vereceğiniz son yemek olacak. Gene subayların çift porsiyonundan verirsiniz değil mi? Gülmeleri hiç dinmeyecek sandım. Komutan hem gülüyor hem de sesinin yettiğince bağırıyordu. Tam kıtlıktan çıkmış Alman domuzu. İpe giderken bile boğazını düşünüyor. Heriflerin yemekten başka düşündükleri yok. Bu oburları kimse alt edemez, kimse. Almanlar iki Fransız subayının Almanları kimse alt edemez dediklerini işitseler heykelini dikerler. Ama şeref alanına dikilmesini istemezdim anıtımın. Sonunu getiremedikleri ayaklanmaların yiğitleri birer hortlar gibi karşıma dikilir, uykularımı kaçırırlardı da ondan. 16. Bölüm. Güneşli İspanya'ya yanımda iki süngülüyle girdim. Küçük çapta askeri bir tören sayılırdı bu girişim. Tanıttılar beni, kağıtlarımın olmadığını da söylediler. Es Aleman, si senyor dedim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz dedi. İspanyollardan biri sonra beni getiren çavuşa dönerek tabii tabii alıkoyuyoruz dedi. Beni getiren çavuş saatine baktı, elindeki kağıda bir şeyler yazdı, vedalaştık, dönüp gittiler. Goodbye France. Fransız sınırı onlarla birlikte gözden yok oldu. Sınır karakoluna getirildim. Karakolda bir sürü İspanyol vardı. Kimi elimi sıkıyor, kimi hoş geldin diyor sevinçle, kimi yanağımı bile okşuyordu. Amerikalılara karşı savaşa gir, İspanyol'dan daha iyi dost bulamazsın. Ellerinden Küba ile Filipinleri almış, onlara kazık atmış bir Amerikalı olduğumu bilselerdi, belki gene alıkorlardı beni. Ama ıslak bir ceket kadar soğuk davranır, çok kullanılmış bir şilte gibi de duygusuz kalırlardı. Hemen bir bardak şarap verdiler, sonra peynirli yumurta pişirdiler. Bir de sigara tüttüreyim dedim, gene bir bardak şarap koydular önüme. Bitirmiştim ki yeniden peynirli yumurta pişirdiler, gene şarap, gene sigara. Öğle yemeği daha iyidir dediler, nöbette olanlar döndü, onlarla da dost olduk. Beni gören bir daha ayrılmak istemiyordu yanımdan. Kimse işe dönmedi artık. Bu arada kaçakçı sürüleri isterlerse fink atsınlar sınırda. Bizim nöbetçilerin umrunda bile değildi. Bir Alman düşmüştü içlerine, memnundular. Almanları ne türlü sevdiklerini göstereceklerdi. İşi asarak gösteriyorlardı bu sevgilerini. O çok övülen temiz Alman ırkıyla bir ilintisi yoktu dış görünüşümün. Tuscaloosa'yı kaçırdığımdan beri ne kunduralarımı ne de üstümü başımı değiştirebilmiştim. Derelerde çamaşırlarımı yıkardım kimi zaman. Buna yıkamak denirse artık. Her zaman sabunum da olmazdı. Sonra yere serer öyle kuruturdum donumu gömleğimi. Kimi vakit yağmur başlar kurumadan ıslak ıslak giydiğim de olurdu. Benim hiçbir yere uğramadan doğruca Almanya'dan geldiğime en güzel örnek üstümün bu dökülen görünüşüydü. Yenilmiş, soyulup soğana çevrilmiş Alman ulusunun bir üyesi ancak bu kılıkta olabilirdi. Alman dedin mi, benim gibi birini canlandırıyorlardı kafalarında. Tutup onlara Amerikalıyım desen zaten inanmayacak, kendileriyle eğleniyorum sanacaklardı. Böyle dosdoğru Almanya'dan gelen biri de elbette aç olur, bunu biliyordular. Bu açlığın ancak 5 yıl hiç durmadan yemek yemekle öne alınırdı, bunu da biliyordular. Öğle yemeğinde öyle çok yemek verdiler ki bir öğünde 5 yılın acısını çıkaracağım sandım. Sonra biri gömlek, biri kundura, biri yeni bir şapka, biri 12 çift çorap, mendil, yakla, kravat, pantolon, ceket ve iç çamaşırları verdi. Almasaydım pek gücenecektiler, zorla aldım. Benim eskileri de attık. Kağıt oynadık öğleden sonra, bilmediğim bir kumardı, öğrettiler. Öyle çabuk öğrendim ki paralarını aldım. Onlar kaybettikçe sevindiler, ben kazandıkça kesmek istemediler oyunu. Sınırlarından giren ilk Alman bendim. Alman ulusunun bu gerçek temsilcisini ellerinden geldiğince iyi ağırlamak için birbirleriyle yarışa girmek sevdasındaydılar. Güneşli, özgür İspanya toprakları. Benden kim olduğumu sormayan, yaşımı, boyumu, parmak izimi almayan, ceplerimi karıştırmayan. Beni gece yarısı bir köpek gibi yabancı bir sınıra salıvermeyen. Kaç param olduğunu, son aylarda neyle geçindiğimi bilmek istemeyen tek yer sensin. Bunlar öylesine iyi insanlardı ki başkaları ceplerimi ararsa para bulsunlar diye para bile koydular ceplerime. İlk gecemi karakolda geçirdim. İkinci gece nöbetçilerden biri evine götürdü beni. Ertesi gün başka bir nöbetçinin evinden yemek geldi. Her nöbetçi bir hafta kendisinde kalmam gerektiğini söyledi. Paralanıyorlardı beni rahat ettirmek için. Hafta geçip de sıra ötekine gelince mızıkçılık ediyor, vermek istemiyorlardı beni. Kavga gürültü, ev değiştiriyordum. Ürkünç çatışmalar oluyordu aralarında. Dediğim gibi paylaşamıyorlardı beni. konukseverliklerinin çatışmasını önlemek için bir gece yarısı gizlice kaçtım. Bu nankörlüğümün su götürür yanı yoktu biliyordum ama çaresizdim. Başka türlü davranamazdım. Beni burada bekleyen ölüm kurşuna dizilme ya da asılmanın yanında çocuk oyuncağı gibi kalıyordu. Onun için kaçtım işte. Biliyorum yanlış yorumlayacaklar bu kaçışımı. İnsanlar ters yargılar yüzünden kötü kişi olurlar. Onların gözünde ben bir pranga kaçağından farksızdım artık. Öyle olmasaydım gece yarısı gizlice kaçar mıydım hiç? Benden sonra ellerine düşecek gerçek Alman'ın vay haline. Yandı adamcağız. Belki sıcak bir çorba bile koymazlar önüne. Koysalar bile öyle bir tavırla koyarlar ki zıkkım lan. Alman değil şeytan da olan biz kimseyi açlıktan öldürmeyiz der gibi. Sevginin sonu tiksinti değildir her zaman. Daha kötüsü vardır. Sevginin sonu kölelik olabilir. Burada benim başıma o geliyordu işte. Ölüme götüren bir kölelik. Kenefe bile giderken biri arkamdan koşuyor. İnce yumuşak kağıt vereyim mi diyordu. Yes sir. Yatalak olmayan hiç kimse dayanamaz bu duruma. Sesselerdi gideceğime eminim zincire vururlardı beni tek gitmeyeyim diye. Ama belki içlerinden biri anlamıştır bu kaçışımı. Anlatmıştır da hak vermiştir bana. 17. Bölüm. Seville'de canım sıkılınca Cadiz'e geçiyordum. Cadiz'den bıkınca gene Seville'e geliyordum. Seville'de geceler serinlemeye başlayınca ver elini gene Cadiz. Böylece kış geçti. Benim de New Orleans'a olan özlemim. Gönül rahatlığıyla bir meteliye satabilirdim New Orleans'ı. Öyle ya, neden ille de New Orleans olsun yaşayacağım yer? Bir yıl olmuştu İspanya'ya geleli. Kimlik kağıdım hala yok. Ama aramıyorlar, sormuyorlar kim olduğumu, nereden gelip nereye gideceğimi. Buranın polisini kimlik kağıdı ilgilendirmiyor. Onların başka dertleri var. Param olmadığı vakitler sokakta geçirirdim geceyi. Kıvrıldığım yerde hiç rahatsız edilmeden uyanırdım ertesi sabah. 100 sefer polis geçmiştir yanımdan ama uyandırmaz beni. Tersine korur bile, yanlışlıkla beni biri soymaya kalkışmasın diye. Değil bir kişinin, bütün bir ailenin geceyi sokak köşelerinde yatarak geçirmesine hangi ülke göz yumar? Başka yerlerde böylelerine serseri, evsiz, barksız köpekler denir. Doğru hapiste soluğu aldırırlar adama. Almanya göz yumsa bu serserilere yer sarsıntısına uğrar. İngiltere'yi su basar. Kimi yerlerde yoksul ve işsiz olmak suç sayılır. Ama gene o yerlerde yakayı ele vermeden büyük hırsızlıklar yapana ceza vermek şöyle dursun, saygıdeğer bir yurttaş gözüyle bakılır. Kimi vakit polis gelip uyandırırdı beni. Birazdan yağmur yağacak, ıslanabilirsiniz. İleride bir ahır var, samanların üstüne yatın, daha da rahat edersiniz derdi. Çok acıkınca bir fırına gider, param yok ama karnım aç derdim. Verirler de hemen ekmeğimi. Gençsiniz, sıhhatlisiniz, neden çalışmıyorsunuz gibi boş sözler edip sıkmazlardı canımı. Bu sözleri etmek saygısızlıktı onlarca. Ekmek dilendiğime göre bir şeyim olmalıydı ki çalışamıyordum. Merak edip öğrenmek de terbiyesizlikti onlarca. Limana durmadan vapurlar gelip gidiyordu. Kimi gün 6 geminin demir aldığını gördüm. İsteseydim belki bir iş bulabilirdim bu teknelerin birinde. Ama iş peşinde değildim. Bahar başlamıştı İspanya'da. Neden iş arayacaktım kendime? Soluk alıyor yaşıyordum işte, hayattaydım, güzeldi yaşamak. Güneş altın ışıklarıyla ısıtıyordu beni. Burası düşler kentiydi. Pılı pırtılar içinde de olsalar, yoksul da sayılsalar, güler yüzlüydü insanları, iyiydiler. Bütün bunlar bir yana bu ülkede gerçek bir özgürlük havası esiyordu. Ama şaşmamak gerek. İspanya ötekiler gibi özgürlük ve demokrasinin sağlanması için savaşa girmemişti ki. Savaşa girmediği için de özgürlüğünü yitirmemiş, savaşa kaptırmamıştı. Gülüştür, kimi ülkeler özgür olduklarını savunurlar. Aslında yurttaşlarına devede kulak gibisinden bir özgürlük bağışlarlar. Sonuna dek de baştakiler idare etmek ister bu özgürlüğü. Demokrasi ve özgürlük yalnız bizde vardır diyen yerlerden kaçın. Bir ülkeye girerken özgürlük anıtlarıyla karşılaşırsanız gözünüzü dört açın. Biz özgür bir milletiz diye durmadan bağıran yerlerden sakının. Yüz binlerce yasa, buyruk, yol gösterme, polis sopası ve hapislerle canına okumuşlardır demokrasinin. Onun için böyle koca koca anıtlar dikerler, onun için durmadan bağırıp çağırırlar. Bugün Almanya'nın hangi anlama geldiğini bilmeyen yoktur. İngiliz ve Amerikalılarla yapılan Birinci Dünya Savaşı, Almanya ve Alman işi için en güzel reklam olmuştur. Ama Prusya'nın bir avuç Alman toprağı olduğunu bilenler azdır. Amerika'da olsun, başka ülkelerde olsun, Prusya sözü ile akla ne Almanlar gelir ne de Prusya'da oturan insanlar. Prusya demek özgürlüğe düşman, Prusya demek polis emrinde olmak demektir. Bütün dünya Prusya sözünü bu anlamda bilir. Pek beğendiğim bir yanları var İspanyolların. İstediğimiz zaman çalışır, istemediğimiz zaman çalışmayız diyorlar. Açlıktan gebersek bile bu bizim bileceğimiz şey. İşimize kimsenin burnunu sokmasını istemiyoruz diyorlar. Karışmasınlar bize. Ne baştakiler ne de başa geçmek isteyenlerle bir alışverişimiz var. Kızayım, küfür mü edeyim böyle düşünüyorlar diye. Her ülkenin her yüzyılda kendine göre haçlı savaşları olmuş, olacak da. Her ülkenin kendine uygun ceza usulleri vardır. Öteki partiden olanlar Amerika'da da az mı çekerler sanki? Dün kovalanan bugün kovalayan duruma geçivermiyor mu? Pek keyifleniyorum. Ama ileri düşünenler her zaman her yerde kovalanacaktır. Rahat yoktur öylelerine. Daha 5 yıl önce Amerika'nın uyrukluğuna giren biri hemen bağırmaya başlar. Sokmayın kimseyi içeri, kapayın sınırlarımızı. İş bulmak niyetinde değildim. Zaten iş istemeye gidince hayvanmışsın gibi davranırlar adama. Şimdi vaktim yok, başka zaman gel demiyorlar mı? Pek içerliyorum. Oysa oluverir. Çünkü bundan ayaklanma, grev gibi kötü anlamlar çıkarıp polisi salarlar başımıza. İnanın ki bir lokma ekmek dilenmek, iş dilenmekten daha az utandırıcıdır. Ama gemisini zor yüzdürür kaptan işçisi olmazsa. Ya demiryolu mühendislerinin işçileri olmazsa ne halt eder? Yalnız başına kurabilir mi lokomotifi? Gene de şapkası elinde iş dilenmeye zavallı işçi gider. Dayak yiyecek bir hayvan gibi boynu bükük beklemek zorunda o kalır. Hiç canı istemediği halde işverenin soğuk şakasına gülmek zorundadır. Tek donatan mühendis ya da ustabaşı, yani patronu kızdırıp sana iş yok dedirtmesin diye. Bir iş bulabilmem için böylesine küçülmem gerektikten sonra gider bir lokantadan yemek dilenirim daha iyi. Lokantanın aşçısı kimi patronlar gibi kötü davranmaz bana, biliyordum. Denemiştim birkaç kez. Dediğim gibi iş dalgasında değildim. Hem ne demeye işin arkasından koşacaktım. İstediğim yerde yatıp kalkabiliyordum. İspanya'nın güneşi pırıl pırıldı. İnsanları nazik, sevimli ve dost canlısıydılar. Sonra daha bir tek polis kimim, ne iş yaparım diye sormadığı gibi ceplerimi de aramamıştı. Bükülen camın nasıl yapıldığını gösteren belge bende yoktu. Biliyordular bunu. Onun için ceplerimi aramamış olacaklar. Bir gün canım balık çekmişti. Balık yemenin en kestirme yolu gidip tutmaktır balığı. Ekmek, çorba, gömlek dilenirsin ama olta edinmek için de dükkancıya gidip olta dilenemezsin ya. Çok modern bir dilencilik olurdu bu. Bir vapur kolladım, 2 bavul taşıdım ve 3 pezete kazandım. Soluğu doğru balıkçılık araçları satan bir dükkanda aldım. 1 peseteye 1 oltayla gerekli nesneleri verdiler. Adamcağız paketi sararken denizci olduğumu, teknemi yitirdiğimi anlatmıştım. Hani gevezelik olsun diye. Adam güldü, paketi uzatırken de bir favor çekti bana. Sizin anlayacağınız para almadı benden. Hesap kağıdını ufak ufak yırttı, kağıt parçalarını omzunun üzerinden şöyle bir arkaya savurdu ki görmediydiniz, tiyatro oynuyor sanırdınız. Sonra eğildi, tamam, hesap tamam dedi, teşekkür ederim bayım, balık tutarken iyi vakit geçirmenizi dilerim. Gelin de sevmeyin bakalım İspanya'yı. Böyle bir ülkede ne demeye iş arayacaktım, ne demeye bu ülkeyi bırakıp başka bir ülkeye gidecektim. Ayıp olmaz mı böyle bir şey yapmaya kalkışsam, İspanya'nın güneşine nankörlük etmiş olurdum. 7. ayrımın sonu. Sayfa 84.